Kitabın adı Cehennem Köşesi. Yazarı David Baldacci. 21. Ayrım. Bölüm 42. O gün Annabel ve Reuben öğleden sonra 3'te vardı Pensilvanya'ya. İlk önce Keystone Ağaç Çiftliği'ne gittiler. Hala FBI tarafından güvenlik altında tutulduğu belliydi. Barikatlar ve siyah makam arabaları vardı her yerde. Ayrıca Pensilvanya eyalet polisleri de federalleri destekliyordu. Bunda şaşılacak bir şey yok. Burası uzun süre gözetim altında olacaktır. İlerlemeye devam edelim, dedi Annabel. Arabayı o sürüyordu. Karavan parkına mı girmek istiyorsun, diye sordu Reuben. O da olabilir ama her zamanki olay yeri görüntüleri vardır orada. Öyleydi de. Bol bol polis ve federal vardı. Karavan parkına giden yol tamamen kapalıydı. Blöf yaparak girelim mi içeri, dedi Reuben. Orada yaşadığımızı söylesek? Alacağımız şeyler için çok riskli bir yalan bu. Benim başka bir fikrim var. Güzel, çünkü Oliver bilgi istiyor ve ben o bilgiyi nasıl elde edeceğimizden emin değilim. Her zaman bir yolu vardır Reuben, sadece o yolu bulmamız gerekiyor. Saat 3:30'da Annabel o yolu bulmuştu. Parkın dışında, arabanın içindeydiler. Çiftlikte çalışan 4 tane Latin işçiyi taşıyan pikabın dışarı çıktığını gördüler. Çıkış saati, dedi Reuben. Hayır, sanırım başka bir şey var. Muhtemelen federaller hepsini sorgulamış. Şimdi de gitmelerine izin vermişlerdir. Eğer bölgeyi terk etmeye kalkarlarsa çok pişman olacakları kesin. Gözetim altındalar mı? Bir bakalım. Kamyonet caddeye çıkıp hızlandı. Annabel ve Reuben 30 saniye beklediler ama arkalarından çıkan başka araba olmadı. Annabel arabayı çalıştırdı. Tamam, federaller bunlara güveniyor olabilir ama biz güvenmiyoruz. Sence nereye gidiyorlar, diye sordu Reuben. O tarafta bir bar var. Onca soruşturmadan sonra efkar dağıtmak için duracaklarını umalım. İşçiler bara gittiler. Reuben ve Annabel hepsinin içeri girmesini bekledikten sonra arabadan inip peşlerinden bara girdiler. İspanyolca konuşabiliyor musun? Diye sordu Reuben. Los Angeles'ta çok zaman geçirdim. O yüzden akıcı olarak konuşabiliyorum. Ya sen? Ben İspanyolcadan çok Vietnam dilini biliyorum. O zaman biraları İngilizce sipariş et ve benim konuşmama izin ver. Peki benim rolüm ne olacak? Eğer bana asılmaya kalkarlarsa onları indirirsin. Harika, teşekkürler. Körelmeye başlayan yeteneklerimi kullanmak çok hoşuma gidecek. İçeride 4 Latin bir masanın etrafına toplanmışlardı. Biralarını çoktan almışlardı. Kısık sesle konuşuyorlar ve etraftaki birkaç kişiye kaçamak bakışlar atıyorlardı. Annabel ve Reuben işçilerin yanlarındaki masaya oturdular. Annabel müzik makinesine biraz para attı. Dönerken de arabasının anahtarlarını masanın yanına düşürdü. Adamlardan biri eğilip anahtarları aldı. Adam uzatınca Annabel İspanyolca teşekkür etti. Sonra cebinden bir harita çıkarıp adama yolu sordu. Arkadaşıyla birlikte bir ağaç çiftliğini bulmaya çalıştıklarını anlattı. Adam arkadaşlarıyla birlikte o çiftlikte çalıştığını söyledi. Annabel gülümseyip bir sandalye çekerken Reuben'a olduğu yerde kalmasını işaret etti. Masaya oturdu ve ''Bir sürü selvi almak istiyoruz ve sizin çalıştığınız yerde çok güzel ağaçlar olduğunu söylediler bize. Ben Delaware'de bir peyzaj firmasında çalışıyorum.'' diye açıklama yaptı. Bütün bunları hızla ve İspanyolca söylemişti. Adamlar rahattı. Adamlardan ilki Annabel'e o ağaçlardan ürettiklerini ama şu anda alamayacaklarını söyledi. Neden? Diye sordu Annabel. Adam olanları açıkladı. Aman tanrım, diye atıldı Annabel. Çok korkunç. Gazetede okudum tabii ama ağaç çiftliğinin adını vermemişlerdi. Ben de burayla bağlantı kurmadım hiç. Umarım yapanlar bir an önce yakalanırlar. Adamlar başlarını iki yana salladılar. Peki bu John Kravitz sizin arkadaşınız mıydı? Ben buraya gelirken bana onun adını vermişlerdi aslında. Kravitz yakın arkadaşlarıydı ve adamlar onun Washington'daki bomba işine karışmasına şaşırmış gibi görünüyorlardı. Çok utanç verici, dedi Annabel. Adamlardan biri John Kravitz'in masum olduğuna inandığını söyledi. Ama haberlerde adamın evinde bomba malzemeleri bulunduğunu söylüyorlardı. Bu çok ciddi bir şey. Adamın bunu duyup duymadığı pek belli değildi. Kravitz'in masum olduğu konusunda ısrar etti. Peki bütün o insanlar öldürüldüğünde siz de orada mıydınız? Hepsi başlarıyla onayladılar. Çok korkunç bir şey olmalı bu. Sanırım sizi de öldürmedikleri için şanslısınız. Tarlada olduklarını söylediler Annabelle. Hiçbir şey duymamış, görmemişlerdi. Sanırım polis sizi sorgulamıştır, dedi Annabelle. Adamların yüzündeki ifade söylediklerini doğruluyordu. Yapanlar işten sıyrılmış gibi görünüyor. Çok yazık, dedi Annabelle. Nasıl bir tepki yaratacağını anlamak için yorumunun üzerine bir şey söylemedi. Adamlardan biri ilk adama bir şeyler fısıldadı. Adam Annabelle'e baktı. Polis basket potasını sormadı, dedi. Basket potası mı? Stone ona her şeyi anlatmıştı ama Annabelle bilmiyormuş gibi numara yaptı. Binaların birinin dışında bir basketbol potamız vardı. Öğle arasında oynardık. Bazen John da oynardı. İyiydi de. Peki potaya ne oldu? İlk konuşan adam kulağına bir şey fısıldayan arkadaşına baktı. Ne oldu? Diye masumca sordu Annabelle yeniden. Miguel o gece bir şey görmüş. Hangi gece? İnsanlar öldürülmeden önceki gece. Orada bıraktığı kazağını almaya döndüğünde. Ne görmüş? Birinin basket potasını indirdiğini görmüş. Potayı indirdiğini mi? Kim olduğunu da görmüş mü peki? Hayır ama John değilmiş. Daha ufak tefek bir adammış ve daha yaşlı. Sonra başka bir adam gelmiş. Başka bir yabancı. Konuşmuşlar. Miguel'le söylediklerini duymuş mu? Miguel başını iki yana salladı. Tuhaf bir dil konuşuyorlardı. Anlayamadım. Adamlarla konuşmaya çalıştın mı? Hayır, korkmuştum. Bunları polise söyledin mi? Sormadılar ki. Pekala, dedi Annabelle. Sanırım ağaçlar için başka bir yere bakmam gerekecek. Teşekkürler. Ruben'ın yanına döndü ve adamın duyamadığı kısımları da anlattı. Basketbol potasını mı indirmişler? Ve tuhaf bir dil kullanıyorlarmış. Öyle mi? İspanyolca olmadığı açık. Bardan çıktıklarında müzik kutusunun yanında oturmuş, bira içen adam da peşlerinden çıktı. Onların arabası hareket edince adamın SUV marka arabası da çalıştı. Sonra telefonu açıp birileriyle konuştu. Yarım mil ötede bir araba daha yola çıktı ve Annabelle ile Ruben'ın gittiği yolda ilerlemeye başladı. Bölüm 43. Stone Chapman'ın İngiliz elçiliğindeki odasındaydı. Bir masaya oturmuş, duştan gelen su sesini dinliyordu. Bir dakika sonra Chapman duştan çıktı. Havlu kumaşında bir bornoza sarılmıştı ve ayakları çıplaktı. Bir havlu ile saçlarını kuruluyordu. Düzgün bir uyku çekmek ve belli aralıklarla banyo yapmak sizin buralarda pek mümkün olmuyor, dedi. Eminim zaman farkındandır, dedi Stone. Masadaki bazı belgelerin üzerinden geçiyordu. Arada sırada da masanın üzerindeki laptopa bakıyordu. Durup odaya göz kestirdi. İngilizler ajanlarına iyi bakıyorlar. İngiliz elçiliği birinci sınıf konaklama imkanlarıyla ünlüdür, dedi Chapman ve kanepeye oturdu. İnsan gizli belgeler üzerinde çalışırken ve çok gizli bilgilerin olduğu bir laptop taşırken oteller pek güvenilir olmuyorlar. Ayağa kalktı. Giyinmem için bir saniye ver bana. Sonra çay yapacağım. Chapman odadan çıktı. Stone çekmecelerin ve dolapların seslerini duyabiliyordu. Birkaç dakika sonra Chapman yeniden belirdi. Etek ve bluz giyinmişti. Çorap ya da ayakkabı yoktu ayağında. Bluzunun düğmelerini kapatmayı yeni bitiriyordu. Chapman bakınca Stone kafasını çevirdi. "Kendine geldin mi biraz?" diye sordu Stone. Mümkün olduğunca heyecansız. "Hem de nasıl, açlıktan ölüyorum." Telefonu aldı, çay ve yemek sipariş edip Stone'un yanına masaya geçti. "Deve kulübündeki arkadaşlarından bir haber var mı?" Kalıp öğle arasında aradı. Parkta yapılacak etkinliklerin listesini faksladı. Stone iki sayfayı aldı eline. İşte buradalar. Bir sürü potansiyel hedef var maalesef. Chapman listeye göz attı. Ne demek istediğini anlıyorum. Diğerlerinden daha belirgin olan var mı? Birkaç tane. İkisine başkan da katılacakmış. Diğerlerine ise devlet başkanları, kongre üyeleri ve ünlüler katılacak. Ama bütün etkinlikleri elemek çok zor olacak. Ama benim başbakanım bunların arasında değil. Kağıtları bıraktı. Endişeli görünüyordu. Biliyor musun, benim bu davadan çekilme olasılığım var. Başbakana karşı kanıtlanmış bir tehdit olmadığı için mi? Doğru. Teşkilatın kaynakları da sınırsız değil. Ama burada planlanan şeylerin İngiltere'ye de uzanan global etkileri olabilir. Ben de bir dahaki raporumda bundan bahsedeceğim. Çünkü bu işi sonuna kadar yürütmek istiyorum. Ama bensiz devam etmen gerekirse buna şaşırma. Stone bir süre bir şey söylemedi. Umarım öyle olmaz, dedi sonunda. Chapman dikkatle baktı Stone'a. Bunu bir iltifat olarak alıyorum. İltifat etmek için söylemiştim zaten. Çay ve yemek geldi. Kanıtların üzerinden bir kez daha geçerlerken yemeklerini yiyip çay içtiler. Gerçekten ya da şu gizemli kalıntılarından bir haber var mı? Diye sordu Chapman. Çöreğinden koca bir ısırık aldı. Hayır, Milli İstihbarat Merkezi'ndeki Weaver da benimle bağlantısını kesti. Görünüşe göre FBI'da. Sırada alkol, tütün ve ateşli silahlar bürosu olabilir. Chapman'a baktı. Benim suçlu olduğumu düşünüyorlar korkarım. Sen de pek popüler olmayacaksın aralarında. Daha kötü durumlarla da başa çıktım. Hatta bir keresinde kraliçeyle bile ters düşmüştüm. Stone'un ilgisini çekmişti konu. Nasıl? Benden çok onun hatası olan bir yanlış anlama yüzünden. Ama o kraliçeydi. Tabii en sonunda her şey halloldu. Çöreğinden bir ısırık daha aldı. Ama senin hakkında öğrendiklerime bakılırsa sen ortalığı karıştırmaya alışkın bir adam olmalısın. Benim amacım hiçbir zaman bu olmadı, dedi Stone sessizce. Chapman sandalyesine yaslandı. Buna inanmamı mı bekliyorsun? Ben aynı fikirde olmasam da işimi yaptım hep. Bu konuda zayıftım. Emirleri yerine getirmek için yetiştirildin. Hepimiz öyle yetiştirildik. O kadar basit değildi. Eğer o kadar basit değilse bizim hayatlarımız tepetaklak olur. Belki de bazen öyle olması gerekir. Sanırım seninki olmuş. Hiç evlendin mi? Hayır. Hiç istedin mi? Chapman yere baktı. Sanırım kadınların çoğu ister, değil mi? Sanırım erkeklerin de çoğu ister. Ben istedim, evlendim. Sevdiğim bir kadın ve hayatımın anlamı olan küçük bir kızım vardı. Stone sustu. En sonunda Chapman bozdu sessizliği. Peki, sonra onları kaybettin. Öyle mi? Tamamen benim hatamdı. Tetiği sen çekmedin, Oliver. Çekebilirdim de. Benimki gibi bir işi isteyerek bırakamazsın. Benim evlenmemem gerekiyordu. Bir çocuğum olmamalıydı. Bazen böyle şeyleri kontrol edemezsin. Aşkı dizginleyemezsin. Stone Chapman'a baktı. O da doğrudan Stone'a bakıyordu. Yapamazsın, diye yavaşça tekrar etti. Bizim gibi insanlar bile yapamaz bunu. İşlerin nereye geldiğini düşünürsek benim yapmam gerekiyordu. Peki kendini sonsuza dek suçlayacak mısın? Bu soru Stone'u şaşırtmış gibiydi. Tabii ki suçlayacağım. Neden? Öylesine sordum. Çüreğini bıraktı ve önündeki raporlara odaklandı tekrar. Stone televizyon kumandasına basıp bir haber kanalını açtı. Lafayette Parkı'nın yanından bildiren bir kadın muhabire denk gelmişlerdi. Son gelişmelere göre Meksika kökenli Alfred Padilla patlamada hayatını kaybetti. Aldığımız bilgilere göre Lafayette Parkı'ndaki ağaç çukuruna bir bomba konulmuştu ve kurşunlardan kaçmak için o çukura atlayan Padilla yanlışlıkla bombayı patlattı. Bilerek yapmış olmasa da kahraman olarak adlandırılan Bay Padilla için bir anma töreni düzenlenmesi düşünülüyor. Büronun kıdemlilerinden özel FBI ajanı Tom Gross, bombanın konulduğu ağacın üretildiği çiftlikte girilen silahlı çatışma sonucunda hayatını kaybetti. O da aynı törende anılacak. Bazıları bu hamlenin iki ülke arasındaki ilişkileri kuvvetlendirmek için yapıldığını iddia ediyor. Ağaç çiftliğinde çalışan ve bombanın yapılmasına yardımcı olan John Kravitz ise Pensilvanya'daki evinde bilinmeyen kişilerce öldürüldü. Gelişmeler oldukça sizlere bildirmeye devam edeceğiz. Stone televizyonu kapattı. Birileri çenelerini kapalı tutmalı, dedi. Eskiden olsa devam eden bir soruşturmayla ilgili bu kadar çok şey asla açıklanmazdı. O zamanlar internetin ve medyanın saniye saniye her şeyi açıklaması gerekmiyordu, dedi Chapman. Gross'u anma törenine gitmeme izin verecekler mi acaba? Yerinde olsam hiç bel bağlamazdım buna. 5 dakika sonra, dur biraz, dedi Chapman. Ne? Dedi Stone, Chapman'a bakarak. Elinde bir kağıt parçası vardı. Parktaki delil listesi. Stone kağıda baktı. Evet, ne gördün? Şu sütunu okusana, dedi. Numaraları ve kağıdın sol tarafındaki karşılıklarını işaret ediyordu. Stone okudu. Tamam, ne olmuş? Chapman bir sayfa daha çıkardı. Şimdi bunu oku. Stone okudu. Geri çekildi ve ilk kağıda tekrar göz attı. Neden daha önce bunu bir araya getirmemişler? Muhtemelen iki ayrı rapordan oldukları için. Stone iki belgeye baktı. Parkta ve çevresinde tek 9'a uyan 246 tane kurşun bulunmuş dedi. Doğru. Diğer kağıda baktı ama Hay Adams Otel'de bulunan boş kovanların sayısı 240. Yine doğru. Kovanların mermiden daha fazla olması gerekirdi. Çünkü kurşunların bazıları bulunmamış olabilir, dedi Stone. Ama asla kovandan çok mermi bulamazsın, diyerek Stone'un düşüncesini tamamladı Chapman. Tabii adamlar bazılarını yanlarına alıp gerisini bırakmadılarsa. Ki bunu da asla yapmazlar. Ya hepsini alırlar ya da hiçbirini almazlar. Stone başını kaldırdı. Bunun ne demek olduğunu biliyor musun? Chapman başını salladı. Kovanlar otele bırakılmıştı ve birileri yanlış hesap yaptı. Ateş başka bir yerden açılmıştı. 21. ayrımın sonu. Sayfa 238. Devamı 22. ayrımda.